Merhaba sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Talha Polat ve her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Sorularımıza geçmeden önce WhatsApp hattımızdan bahsedelim. 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımıza sorularınızı gönderebilirsiniz. Bizler de bu sorularınızı hocamıza iletir, kıymetli cevaplarını sizlerle buluştururuz efendim. Sevgili hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah çok şükür iyi. Sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah bizler deyiz hocam.
Allah iyilik versin.
Allah razı olsun.
Amin.
Tabii birçok sorumuz var. Alakla alakalı, yeminle alakalı, aile hukukuyla alakalı. Müsaadenizle ilk sorumla başlıyorum.
Tabii buyurun.
Adak kurbanında bulunması gereken nitelikler nelerdir demiştir.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Kurban dediğimiz zaman bir kimsenin, yani Türkçe'de anladığımız bu, bir kimsenin Allah rızası için bir hayvanı kesmesi. Bu bazen vacip olur ve bazen mendup olur veya nafile olur. Şimdi bu vacip kurban iki türlüdür. Bir, kurban bayramında kestiğimiz kurban vaciptir. Bir de adanılmışsa o kurban vaciptir.
Evet.
Onun dışında müstahap diyebileceğimiz, yani güzel görülen, mendup diyebileceğimiz, teşvik edilen diğer kurbanlar var. Mesela akika kurbanı, yani çocuklar için kesilen kurban veya onun dışında kendisine vacip olmadığı halde sırf ibadet niyetiyle bir hayvanı boğazlaması, bu da nafile kurbandır. Şimdi bu kurbanlıklarda özellikle vacip olan kurbanlıkların nasıl olacağı konusunda bir ayrı hükümler yok.
Hmm.
Yani kurban bayramında keseceğimiz kurbanlıkta neler aranıyorsa
adak
kurbanında da aynı şeyler aranır. Yani işte belli bir yaşı geçmiş olacak.
Evet.
Belirli kusurlardan hali olacak, kusurlar olmayacak gibi. Veya işte kişi sayısı bakımından büyükbaş hayvan, şu küçükbaş hayvan bu.
Evet.
Bunlar aynen adak kurbanında da aranır. Yalnız bir fark vardır. Adak kurbanının etini tüketme konusunda kurban bayramındaki kurbanla bir farklılık var. Kurban bayramında kestiğimiz kurbanın etini tüketme konusunda bir sınırlama, bir kısıtlama yok. Yani bir insan hayvanı kestiği zaman isterse tamamını, yani kendisi ihtiyaç sahibi ise tüketebilir, hiç fakire vermeyebilir. İsterse tamamını fakire verebilir veya işte bir kısmını kendisi tüketir, bir kısmını fakire verir. Zengine de verebilir. Hatta gayrimüslim komşusuna da verebilir.
Hmm.
Bu kurban bayramında kestiğimiz kurbanın etinden. Ama adak kurbanı öyle değil. Adak kurbanını kişi kendisi yiyemez. Usul ve furu yiyemez.
Evet.
Yani usul, üst soy dediğimiz anası, babası, dedesi, nenesi iki taraftan.
Hmm.
Veya furu, yani kendi çocukları ve torunları yiyemez. Bir de zenginler yiyemez.
Zenginler yiyemez.
Yani adak kurbanının fakirlere verilmesi lazım. Aralarında böyle bir fark var.
Yedikleri takdirde geçersiz
şimdi
mi oluyor hocam adak kurbanı?
Şimdi yedikleri takdirde eğer yememeliler.
Tamam.
Ama yemişler. O yediklerini ne kadarsa onun maddi değerini sadaka olarak verirler.
Eyvallah.
Tasadduk ederler diyoruz ya, tasaddukta kalmaz insanlar. Yani maddi şey, değerini, o yediklerinin maddi karşılığını fakirlere verirler.
Anladım hocam. Peki hocam, güç yetirilemeyecek bir şey alamak geçerli olur mu?
Şimdi bir adağın geçerli olabilmesi için o adanılan şeyin fiilen ve şer'an yapılabilir olması lazım. İmkan dahil olması lazım. Dolayısıyla bir kimse haram olan bir fiili adayamaz. Çünkü o şer'an, dinen onu yerine getirmesi şey değil, mümkün değil, yapamaz yani. Bir Allah korusun işte içki içme, kumar oynama, bilmem domuz eti yeme vesaire.
Evet.
Bunlar olmaz. Bir de kişinin fiilen güç yetiremeyeceği, bu nedir? Yani insan açısından şey değildir o, mümkün değildir onu yapmak.
Hı hı.
Böyle bir adak geçersizdir. Ama eğer bu tabii, bu adak da birkaç çeşit olabilir. Bir mali olabilir, bir bedeni olabilir. Mali olması kurban kesmesidir veya sadaka vermesidir. Mali olan adak bu. Bedeni olan da oruç tutması adaması, namaz kılmayı o adamasıdır. Ve bunların durumuna göre farklılık gösterir. Mesela mali bir konuda bir adakta bulunmuşsa,
evet,
elinde ne kadar var? İşte adadığının diyelim onda biri var. O ada onda bir de yerine getirir. Geriye kalan onda dokuzu ileride imkan sahibi olursa öder. Bu hangisindedir? Mali olan.
Mali olan.
Veya şu adak geçersizdir. Ben falanın danasını keseceğim diye adakta bulunsa, kendisinin değil falanın. Bu adak geçersizdir çünkü onu kesme hakkı yoktur. Yani oruç, namaz gibi bir ibadet, bu bedeni ibadet adabıysa, mesela diyelim ki ömrünün tamamını oruçlu geçirmeye adadı bu.
Evet.
Bu o sağlığı el verdiği sürece o orucu tutacaktır.
Evet.
Veya tutamayacak hale geldi, maddi durumu müsaitse o takdirde o tutamadığı günler için fidye verecek.
Fidye verecek.
Yani sonuç, kişinin güç yetiremeyeceği bir şeyi adaması geçersizdir, muteber değildir. Bir kısmına güç yetirip bir kısmına güç getiremiyorsa, güç yetirebileceği kısmı yapar, geriye kalan kısmı da tövbe istiğfar eder.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam, günümüzde de çok yaygın cüz dağıtılarak hatim yapılması mümkün müdür? Dağıtılan cüzlerin bir kısmının hatim duasından sonra okunmuş olması halinde hatim geçerli midir diye bir sorumuz
var. Şimdi hatim nedir? Hatim deyince biz ne anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i Fatiha suresinden Nas suresine kadar
okumak.
Okumak. Yani Kur'an-ı Kerim'in tamamını okumak.
Evet.
Veya dinlemek. Bu da olabilir. Dinlemek.
Dinlemek de hatim sayılır.
Hatim sayılır.
Evet.
Çünkü o da sevaptır. Şimdi hatta Kur'an-ı Kerim okumak bazen farz olmayabilir ama dinlemek farz olur.
Eyvallah.
Şimdi ne yapıyorlar? Özellikle hanımlar bunu çok yapıyorlar. Diyelim ki 10 hanım kendi aralarında organize oluyorlar. Her ay 3'er cüz okuyorlar. Ve ay sonunda da hatim duası yapıyorlar. Bir defa, evet, hatim duası şart mı? Değil. Yani insan hatim edip de dua yapmasa o hatmin sevabından mahrum mu kalacak? Değil. Efendim, hatim duası yaparak bağışlanıyor. Okurken kimin niyetine okuduysan ona bağışlamış oluyorsun zaten.
Evet.
Ama biz tabii yapılmasın mı yapılsın. Fakat hatim duası yapılmadı diye o hatim eksik kalmış olmaz. Bu bir. İki, 10 hanım veya 10 kişi neyse.
Evet.
Aralarında anlaştılar, her biri 3 cüz okuyor her ay.
Evet.
Her okuyan kişi kendi okuduğunun sevabını alır. Diğer kişinin okuduğunun değil. Mesela ben ilk 300'ü okuyorum, sen ikinci 300'ü okuyorsun. Sen okuduğunun sevabını alırsın, ben okuduğumun sevabını alıyorum.
Bir hatim sevabı alınmaz yani.
Hatim olmaz o.
Hatim olmuyor, evet.
Hatim olmaz. Hatim olması için baştan sonra birisini okuması lazım. Ama bunun sevabı olur tabii, elbette. Yapmasınlar mı hanımlar böyle bir şey? Yapsınlar. Yapsınlar.
Tabii.
Ama şunu yaparlarsa daha iyi olur. Dönüşümlü. Bu ay ilk 300'ü ben okudum ya.
Evet.
Önümüzdeki ayda ilk 4-5-6'yı okuyayım ben.
Evet, evet.
Sen 1-2-3 oku. Böylece bir şey, böyle bir süre içerisinde
hatim yapmış.
Herkes yani Kur'an-ı Kerim tamamını okumuş olur.
Evet.
Böyle yapmaları daha yerinde olur. Yani sevap alırlar. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Diyor ki bir kimse Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman her bir harf için bir sevap alır.
Evet.
Ben elif, lam, mim bir harf demiyorum. Elif ayrı bir harf, lam ayrı bir harf, mim ayrı bir harf diyor. Peygamberimiz bunu teşvik ediyor. Dolayısıyla ne kadar çok okuyabilirsem oku. Ya ben 300-400 okuyabildim, hatim edemedim, boşlayıvereyim, yok. Üç defa ihlas okuduğun zaman hatim sevabı alırsın diyor Peygamber Efendimiz. Yani ne kadar çok okuyabilirsek iyi, ama daha da önemlisi Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve Kur'an-ı Kerim'in içeriğiyle amel etmek.
Eyvallah.
Asıl önemli o. Ne diyor da Akif? İnmemiştir yere Kur'an, şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Hatta onun şeyi de var. Kah açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına. Kah üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
Eyvallah.
İnmemiştir yere Kur'an, şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Ya ne için? Uygulanmak için, gereğince amel etmek için, emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak için. Allah'a iyi kul olmanın yollarını öğretir. Allah'a iyi kul olmak için okunmalı asas. Ama ben anlamıyorum manasını. Anlamasan da oku. Bülbülün ne dediğini de anlamazsın ama ondan keyif alırsın.
Eyvallah hocam. Çok güzel bir tabir.
Oku. Okuduğun zaman sevabını alırsın.
Eyvallah hocam. Şöyle bir soru var hocam şimdi. Bir erkek evli olmayan kız kardeşine bakmakla yükümlü müdür demişler bir dinleyicimiz.
Şimdi bu nafaka meselesi var bir. Yani nafaka, yani bir kimsenin geçiminin bir başkası tarafından karşılanır olması demek. Bu nafaka konusunda şöyle bir sıralama var. Yakından uzağa doğru. Yani bir defa bir nafaka verecek olan var, bir de nafaka alacak olan var. Evet. Kim nafaka almayı hak eder? Yakın akrabalardan fakir olanlar, kazanamayanlar, ihtiyaç sahipleri nafaka alır. Şimdi bu nafakalardan bazıları herhangi bir yargı, yani mahkeme, kadı kararına ihtiyaç olmadan doğrudan sabit olan nafakalar var. O kimdir? Eşin nafakası kocasına aittir. Yani hanımının nafakası,
evet,
kocanın görevidir. Bu bir. Ve bunun için de herhangi bir mahkeme kararına şuna buna ihtiyaç yoktur otomatik olarak. İki, kişinin küçük çocuklarının nafakası kişiye aittir. Yani küçük çocukların nafakası babaya aittir. İki, ana babanın nafakası evlada aittir eğer ihtiyaç sahibi iseler.
Evet.
Bunlar otomatik olarak. Ha, peki bir de ikinci derecede, bunlar birinci derece. Yani usul, furu dediğimiz bunlar birinci derece. Bir de eş. Bir de ikinci derece var. Onlar kardeşlerdir.
Hmm.
Şimdi kardeş, eğer normalde bir kişinin, yani mahrum olan, ne diyelim, maddi durum yerinde olmayan, kazanamayan bir kişinin nafakası öncelikle evladı varsa ona aittir. Evladı varsa. Evladı yok da babası varsa babasına aittir. Dedesine aittir.
Evet.
Evlat ve baba yok ise kardeşe aittir. Ha, yani yoksul olan bir kişinin babası yok, evladı yok,
evet,
kardeşi var.
Hmm.
Bu kardeşine aittir bu nafaka. Peki hangi yoksul? Adam akşama kadar gidiyor kahvede, lak lak ediyor, efendim oyun oynuyor, kazanamıyor, yoksul bu değil. Ya küçük olacak çocuk veya kadın veya hasta, çalışamayacak kadar hasta veya gerçekten çalışmak için çabalıyor, kazanmak için kazanamıyor, iş bulamıyor.
Hmm.
Ha, bunlar nafakayı hak eden kişilerdir. Ha, şimdi kardeşler arasındaki nafaka sorumluluğunda demin dedim bir kimsenin anası babası yok, çocukları yok, kardeşi var ve o kadın nafakaya muhtaç.
Evet.
Şimdi bu kadının nafakası birden çok kardeşi varsa, bu kadın öldüğünde o kardeşlerden hangileri ne kadar mirastan pay alacaksa o oranda o kadının nafakasını yüklenirler.
Hmm.
Mesela diyelim ki bir erkek kardeşi var, bir kız kardeşi var. Bu nafakaya muhtaç olan hanımın da çocuğu yok, eşi yok. Ha, öldü, malı var biraz. O malını o erkek ve kız kardeş hangi oranlarda bölüşeceklerse o kadın kardeşlerinin nafakasını o oranda karşılarlar. Sadece babanın, ananın nafakasını temin ederken evlatları arasında,
evet,
şey yok. Böyle mirastaki pay oranlarına göre değil. Eşit olarak.
Hmm, herhangi bir ayrım yok.
Yok. Bu şekilde karşılarlar.
Eyvallah hocam. Şöyle bir soru var hocam. İnsanın hayattayken çocuklar arasında ayrım yaparak birine veya bazılarına mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağışlaması caiz midir?
Bu çok sorulan bir soru. Öyle anlaşılıyor ki çok da yaygın bir sıkıntı, dert.
Evet. Hala çözülememiş dert.
Yani çözülememişten ziyade insanlar şöyle, ana babanın beklentileri ile çocukların işte düşünceleri birbirine uymuyor. Çocuklardan bazıları biraz fazla ilgi gösteriyor, bazıları ilgi göstermiyor anasına babasına.
Evet.
Bunun üzerine ata ana baba tutuyor, çocuklardan bazılarını kayırıyor ötekilere nispetle. Ve sonra da duyuyor ya böyle yapılmaması lazımmış falan diye böyle sorular çok geliyor. Hmm. Şimdi şöyle bir olay yaşanıyor ki bu çok önceki programlarımızda bu olaydan naklettik, konuştuk. Şöyle bir olay yaşanıyor. Bir şahıs zat,
evet,
çocuğun elinden tutuyor, Peygamber Efendimiz'e geliyor. İsmini hatırlamıyorum o zatın. Aslında çok kullandığımız bir isim ama şu anda evet, aklıma gelmedi. Önemli değil. Sahabilerden birisi.
Eyvallah.
Çocuğun elinden tutuyor, Peygamber Efendimiz'e geliyor. Diyor ki ya Resulallah, bu benim oğlum. Ben buna mal vermek istiyorum. Annesi dedi ki Resulullah'a şahit tutmadıktan sonra, tutmazsan biz bunu kabul etmeyiz dedi. Ben buna bu malı verebilir miyim? Peygamberimiz buyurdu ki başka dedi çocukların var mı? Var. Peki onlara da verdik mi bir şeyler? Hayır, vermedim. O zaman beni zulmüne şahit tutma. Yani burada iki ince nokta var bir şeyde. Bir, zulmüne beni şahit tutma. İki, veremezsin demiyor. Ama vermemesini, diğerlerine de vermemesini zulüm olarak görüyor. Bundan kaynaklı olarak İslam uleması şöyle sonuca varıyorlar. Bir kimse hayatındayken malını, bu genel kuraldır,
evet,
harama sarf etmemek kaydıyla dilediği gibi malında tasarrufta bulunabilir. Yani satar.
Haramdan kastınız nedir hocam?
Ya mesela içkiye, kumara vermemek kaydıyla. Kendi malından. Ha, satar, harcar, hibe eder, sadaka verir. Bunlar geçerlidir.
Evet.
Yani nasıl ki bir başkasına hibe ettiğinde, başkasına sadaka verdiğinde geçerli oluyorsa, evladından birine verdiğinde de geçerli olur hüküm olarak. Ama evlatların kayırması, bazılarının böyle kayırması zulümdür.
Zulümdür.
O yüzden günahtır. Hatta Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki onlar arasında adil davranın. Yani o çocuklarınız arasında adil davranın. Bu adil davranın sözünden dolayı da yine alimler bir hüküm çıkarıyorlar. Diyorlar ki kişinin erkek ve kız çocukları varsa dünyadayken bağış yapacağında bunlara eşit davranmalı diyorlar. Hani mirasta farklı ya.
Evet.
Miras gibi değil. Dünyadayken eşit davranmalı diyorlar. Bu sonuca varmışlar. Hmm. Ancak bunun bazı istisnaları var. Nedir o? Mesela çocuklardan birisi kazanamaz. Hastadır. Yani ona evet, farklılık yapılabilir. Veya çocuklardan biri ilimle meşguldür. İlimle meşguldür. Ve o meşguliyetten dolayı para kazanamaz. Ve ona ayrıcalık tanınabilir. Bazı böyle istisnai durumlar var.
Evet.
Ama genel anlamda baktığımız zaman bir kişinin evlatları arasında ayrım yaparak bir kısmına mal verip bir kısmına vermemesi günahtır.
Günahtır.
Ama vermişse de geçerlidir.
Geçerlidir. Eyvallah hocam. Şimdi hocam vasiyetle alakalı bir soru. Bir kimse yerine hac edilmesini vasiyet ederse ne yapılır?
Şimdi eğer bu kişinin, tabi vasiyet denildiği zaman öldükten sonra,
yani vefat ettikten sonra, evet,
bu kimsenin malının üçte birinden bir kimse hacca gönderilmelidir. Mesela adam vefat etmiş, mal bırakmış 600 bin lira değerinde. Efendim üçte bir ne eder? 200 bin lira eder. 200 bin liraya da bir kişi hacca gönderilebiliyor diyelim. Hmm. Hacca gönderilir. Yani o kişinin, hacca vekil gönderilen kişinin yol masrafları ve oradaki barınma masrafları bu vasiyet eden kişinin malından karşılanır. Ama eğer malının üçte biri o vasiyeti yerine getirmeye yetmiyorsa, mesela 200 bin lira örneğimizde ama 300 bin lira gerekiyorsa, evet, o zaman mirasçıları muhayyerdir. İsterse 100 bin lira kendileri eklerler.
Hmm.
Ve üzerine yani ekleyerek gönderirler babalarının vasiyetini yerine getirirken. Tabii bizim kaynaklarımızda şöyle bir ayrıntı var. Eğer diyor ki kendi kişinin, kendi yaşadığı o vasiyette bulunan kişinin yaşadığı yerden Mekke'ye gidip gelinmesi yetmiyorsa o parası, o paranın yettiği yerden itibaren birisini vekil gönderir.
Hmm.
Mesela şöyle diyelim, İstanbul'da yaşıyor adam.
Evet.
ve vasiyet etmiş benim yerime hacca gidin diye. Ama bıraktığı malın üçte biri İstanbul'dan gitmeye yetmiyor da Adana'dan gitmeye yetiyor.
Hmm.
Antep'ten gitmeye yetiyor. O zaman Antep'ten birisini
Allah'ım.
Vekil gönderir şeklinde böyle kitaplarda bilgiler var. Ha, bu ne kadar uygulanabilir? Veya bizim ülkemizde bugün Antep'ten gidenle İstanbul'dan Edirne'den gidenin arasında fark yok.
Yok, evet.
Hepsi aynı masrafı ediyor.
Ben.
O zaman tek çare kalıyor. Eğer mirasçı vasiyet eden kişinin bıraktığı yerine gelmiyorsa diğerleri, yani diğerler dediğim evlatları, mirasçıları o aradaki şeyi tamamlayıp göndermeleri uygun olur.
Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Namazla alakalı sorularımız var hocam. Son oturuşu yaptıktan sonra selam vermeden namazdan çıkan bir kimsenin namazı geçerli midir?
Şimdi son oturuşu yaptı, farz bitti.
Evet.
Ondan sonra geriye kalan şeyler sünnet. Bir de selam vacip. Öyle değil mi?
Evet. Selam vermeden namazdan
nasıl
çıkıyor.
Çıkmış? Nasıl çıkıyor? Kalkıp demek, yürüyor. Kalkıp yürüyor.
Unutuyor herhalde, selam verdiğini falan sanıyor.
Kalkıp yürüyor, konuşuyor falan.
Evet.
Şimdi bu namazdan çıkma üç türlü olur. Bir, vakti gelmiştir selamla çıkarsın, tamam. Selam vermeden, bu soru o.
Evet.
İki türlü çıkılabilir. Bir, abdesti bozulur. İki kişi namazdan aykırı bir harekette bulunur.
Hmm.
Abdestin namaza aykırı bir harekette bulunması kendi sunu ile, yani kendi fiiliyle olmuş olur. Yani evet, iradesiyle olmuş olur. Yani adam ettahiyatı okumuş, ondan sonra unutmuş, kalkmış, yürümüş, yönlü kıbleden çevirmiş. Yani namazdan çıktı bu.
Hmm.
Bunun çıkışı kuruş bir son diyoruz biz buna. Yani kişinin kendi iradesiyle çıkması.
Hmm.
Böyle bir durumda namazdan çıkmış sayılır.
Hmm, namazı bozuluyor.
Yok. Namaz tamam sayılır.
Ha, namaz tamam sayılır.
Tamam sayılır. Ama öyle değil de etayatı okumuş, abdesti bozulmuş. Kendi iradesi dışında olmuş bu.
Evet.
Bu namazda geçerli mi, yeniden baştan mı alması gerekir? Burada ihtilaf var.
Hmm.
Yani bizim Hanefi alimleri arasında bazıları diyorlar ki bu da namazı tamamdır. Bazıları diyor ki hayır, burada irade dışı çıkmıştır, yeni baştan kılmaları gerekir şeklinde görüş ayrılığı var.
Eyvallah hocam. Peki hocam, tek başına namaz kılan bir kimse kıraati gizli olması gereken namazlarda sesli yaparsa namazı sahih olur mu?
Şimdi namazın vaciplerinden birisi cemaatle kılındığı zaman cehri olan, yani açıktan okunan namazlarda imamın açıktan okuması.
Evet.
Gizli olan namazlarda da gizli okumasıdır. Yani cemaatle kılındığı zaman bu.
Evet,
sabah namazının farzında açıktan okuyacak imam. Bu vaciptir. Unutarak sessiz okursa tamamını veya bir kısmını sevgi secdesi yapması lazım.
Hmm.
Veyahut da öğle namazının farzını kılıyor. Gizli okuması lazım. Gizli. Eğer unutarak açıktan okursa sevgi secdesi yapması lazım.
Hmm.
Bu imamla ilgili. Kişi kendisi tek başına namaz kılarken isterse cemaatle kıldığı zaman açıktan okulan kıraatleri açıktan okur. Yani kendi başına kılıyor, sabah namazı farzını kılıyor, açıktan evet, okuyabilir.
Hı, tek başına kılarken.
Tek başına kılarken gizli de okuyabilir. Ve akşam namazının ilk iki rekatını açıktan da okuyabilir, gizli de. Yatsı namazının ilk dört rekatını,
evet,
ikisini açık da okuyabilir, gizli de. Peki gizli okuması gereken yerleri açıktan okuyabilir mi? Okuyamaz.
Hmm.
Yani sünnetleri veya ne bileyim öğle namazının farzını, ikindi namazının farzını, akşamın son rekatını, yatsının son iki rekatını,
evet,
bunları açıktan okuyamaz.
Unutarak okuduğu takdirde sehiv secdesi gerekiyor.
Unutarak okursa vacibi terk ettiği için sehiv secdesi
gerekiyor. Sehiv secdesi gerekiyor. Eyvallah.
Burada şu var. Kasten terk edersek. Niye kasten terk etsin? Ha, yani bilmeyebilir.
Evet.
O zaman o namazı iade etmesi vacip oluyor.
Hmm, bozuluyor. İade etmesi gerekiyor. Peki hocam, imam son oturuşu yapmadan ayağa kalkarsa cemaat ne yapmalıdır demişler.
Bir defa cemaat uyaracak. İmamı uyaracak.
Yani evet,
cemaat kalkmayacak. İmam kalktı. Uyaracak. Nasıl uyaracak? Subhanallah diyecek.
Evet.
Ve bunu dedi, imam uyandı, fark etti. Ne yapar? Geri oturur. ve ayağa kalktığı için biraz gecikme olduğu için sevgi secdesi yaparak namazını tamamlar.
Cemaat de unuttu hocam bu sefer.
Şimdi eğer cemaatte kalkarsa imam o ayağa kalktığı rekatın secdesini yapmadan önce geriye dönerse veya dönerlerse
evet.
O zaman yine sevgi secdesi yaparak namazlarını sonlandırırlar.
Şey secdeye gitmeden önce değil mi
secdeye
hocam?
Gitmeden önce. Ama secdeye gitti. Artık bunun dönüşü yok. Üzerine bir rekat daha kılar imam. Efendim. Selam verir ama hem cemaatin namazı bozulmuş olur hem imamınki ve yeni baştan kılmaları gerekir. Hmm. Yani o zaman burada demek ki ölçü ne? İmamın fazladan kıldığı o rekatın secdesini yaptı mı yapmadı mı? Secdesini yapmadan önce geri dönerse sevgi secdesi yaparak namazları tamam olur. Ama secdesini yapmışsa geri dönemez. Bir rekat daha üzerine ekleyerek mesela 4 rekatlıyı 6 rekata evet. Çıkarmış olur. Ve o son 2 rekat nafile olur. Selam verir ve namazı cemaatle beraber tekrar kılarlar.
Eyvallah hocam. Hocam teşekkür ediyoruz.
Şey
ağzınıza gönlünüze sağlık. Son sorumuzdu. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programının sonuna gelmiş oluyoruz. İnşallah bir sonraki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.